Arkası Yarın. Bir Aziz Mahmut Hüdayi romanı. Ene, sus ey nefsim. Eser Fatih Duman. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.
Bursa 1578. Mahmut Efendi. O gün abdesthanede beni yerden yere vurmuştu. Öyle acıtmıştı ki canımı, beni sanki bir daha konuşmamak üzere susturmuştu. Belki de hiç durmayacak, yerden başını kaldırmayacak ve sırf bana galip gelmek için, nefsini, yani beni yenmek için o hal üzere kalacaktı. Lakin bir yerden çıkıp geldi üftade. Mahmut Efendi'yi abdesthanenin taşları üzerine boylu boyunca uzanmış da yerlere sakalını sürer halde görünce, gelmiş de hemen kollarına yapışıp kaldırmıştı onu yerden. Kendinden geçmiş haldeydi Mahmut Efendi. Sadece dilinde hiç durmadan tekrar ettiği birkaç harf. Sus, sus, sus. Bunları bana söylüyordu. Beni susturmak için. Pes etmiştim. Ona yaklaşmak bana acı veriyordu artık. O benden değil de ben ondan kaçar hale gelmiştim. Üftade gelip de durdurmasaydı onu, belki de beni öldürene kadar devam edecekti bu haline. Kollarından sıkıca kavradı onu üftade. Kaldırdı sonra uzandığı yerden. Evladım dedi. Yeter, dur artık. Cevap veremedi Mahmut Efendi. Ben acıyla kıvranıyordum. O ise sanki ben ölmeden durmayacaktı. Evladım dedi tekrar üftade ve silkeledi onu. Kendine gelir gibi oldu Mahmut Efendi. Evladım, sakal mübarektir. Yapma, yeter dur. Sen bu imtihanı da geçtin. Artık nefsin zincirlere vurulmuştur. Bundan sonra sana yaklaşmaktan korkar o. Zira bu acı ona yeter. Sen zayıf düşmedikçe o sana yanaşamaz. Yeter, dur artık. Gözlerini bir rüyadan ayılır gibi üftadeye çevirdi Mahmut Efendi. Manasızca bakıyor gibiydi. Zira bütün bu olanlar çok ağır geliyordu ona. Ama asla vazgeçmiyordu. Sebat denen şey buydu. O sebat ediyordu. İnat etmiyordu. İnat etse benim yoluma gelecekti. İnat etse benimle beraber yürüyecekti. O benim dediğim gibi inat etmiyor, bana karşı sebat ediyordu ve bu öyle ağır geliyordu ki ona. Lakin bu kez asıl yarayı ben almıştım. Asıl acı çeken bendim bu kez. Ve üftadenin dediği gibi artık Mahmut Efendi'ye yaklaşmaktan korkuyordum sanki. Gözlerini üftadenin kara gözlerinden hiç ayırmadı Mahmut Efendi. Ağlamaklı bakıyordu. Bana acı çektiriyordu ama kendinin de canı yanıyordu. Bir şeyler bekler gibi bakıyordu sanki üftadenin gözlerine. Ama ne beklediğini o da bilmiyordu. Evladım, dedi bir kez daha üftade. Evladım, gel benimle. Ve yürüdü. Ardından onu takip etti Mahmut Efendi. Dergahın hemen önündeki bostanda bir ağacın dibine vardılar. Kimsecikler yoktu etrafta. Sanki kimsenin olmaması gerekiyordu. Neden sonra durdu üftade. Bir vakit etrafına bakındı. Güneş tepeden vuruyor. Gölgeleri toprağa düşüyordu. Sakallarını rüzgar okşuyordu. Ve hala alnından soğuk terler damlıyordu Mahmut Efendi'nin. Evladım, bak görüyor musun şu toprakta boy verip de yeşeren nebatatı? Cevap vermedi Mahmut Efendi. Sadece hocasının baktığı yere dikti bakışlarını. Bak işte, onlar senin gibi toprağın altında bir küçük tohumdu. Yeşermek için evvela üzerlerindeki toprağı atmaları, onu yarıp da düze çıkmaları gerekti. Yoksa orada ölüp kalacaklardı. Yalnızca biraz su gerekti onlara ve toprağın o kara örtüsüne yılmadan karşı koymak. Daha bir dikkatle baktı Mahmut Efendi. Hala zihni bulanık, gözleri karanlıktı. Yanıyordu içi. ''Ey evladım Mahmut'' dedi üftade. ''İşte sen dahi o toprağın altındaki kara tohumdun. Üzerindeki toprak nefsindi senin. Evvela o toprağı yarıp çıkman gerekti. Ben yalnızca sana lazım olanı verdim. Benim sana verdiğim can suyuydu sadece. Sense o toprağı yarıp çıkmak için sebat ettin. Sende sabır var, fedakarlık var, samimiyet var. İşte o sebeple nefs toprağını yardın da güne çıktın şimdi.'' Gözlerine yaşlar doldu birden Mahmut Efendi'nin. Dudaklarında sözler soldu, öylece durdu bir aralık. Lakin sonra dayanamadı, ellerine kapandı hocasının. Mahmut Efendi'nin gözyaşları üftadenin yaşlı ellerini ıslattı. Elini Mahmut Efendi'nin başına koydu üftade. Sanki kendi evladının başını okşar gibi okşadı. ''Lakin evladım, bil ki nasıl çıktıysan o topraktan, toprak nasıl can verdiyse sana, aynı öyle mezarda olur. Yani nefsinle savaşın bitmiş değildir. Öldüğün ana kadar ona galip gelmiş olamazsın. Her daim onu susturman icap eder. Dünyada ne yapıyorsan bil ki ya Allah içindir ya nefsin için. Hep düşün bunu. Yaptığın kimin için diye. Allah için yapmak letafet ama nefs için yapmak felakettir. Bu imtihanın da bitmiştir. Bu andan sonra seni her vakit yanımda görmek istiyorum evladım. Artık benim yanımda odada kalacaksın. Her vakit benimle olacaksın. Bana evlat olacaksın. Mahmut Efendi'nin gözündeki yaşlar sel olmuştu sanki. Bitti diyecektim, lakin yeni başlamıştı benim azabım. O nasıl ki benden kaçamıyorsa, ben de ondan kaçamıyordum ve artık hemen yanı başında olacaktı üftadenin. Ben nefstim. İnsana istediğimi ettirir, kendi yolumda gezdirirdim. Lakin bu vakitten sonra ben acı çekecektim belli ki. Zira üftade Mahmut Efendi hemen yanı başına almıştı ve benim çilem yeni başlamıştı. Artık o benden daha güçlüydü. Bana henüz hükmedemiyordu ama ben de ona hükmedemiyordum. Bir tenha vaktini bulsam, zayıf düştüğü bir anı yakalasam, yine bütün kuvvetimle onu kendi istediğime çekecektim. Yine kendime dost edecektim ama olmuyordu. Zayıf bir anını bulamıyordum. O her ne ediyorsa Allah için yapmaya gayret ediyor ve bu hali beni mahvediyordu. Geceleri zifir karanlıkta hiç uyumadan bir mücrim gibi köşelere çekiliyor. Başını yerden kaldırmadan günahlarına, hatalarına, yanlışlarına tövbe ediyordu. Hiç durmadan kendini ayıplıyordu. Her haliyle benden geçtiği belliydi. ''Allah'ım'' diyordu yalnız kaldığı vakitlerde. ''Allah'ım, ben kendime zulmetmişim. Nefsimin yolundan gitmişim. Senin için değil de onun için etmişim ettiklerimi. Tövbe Allah'ım, hem bilip ettiklerime, hem bilmeyip ettiklerime tövbe.'' Sonra sabahları erkenden, daha ezan okunmadan kalkıyor. Avlunun ortasındaki ocağa odun taşıyor, yakıyor. Hocasının abdest suyunu ısıtıyordu. Sonra elleriyle döküyordu abdest suyunu ona. Hocası Üftade nereye gitse o da peşi sıra gidiyordu. Bostan'da beraber çalışıyorlar, beraber Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, gönüllerini dinliyorlardı. Biri diğerine oğul, diğeri birikine baba oluyordu. Üftade gözünün önünden bir an olsun ayırmıyordu Mahmud'u ve Mahmud dahi bir anlık cüda kalmak istemiyordu ondan. Ama ben, beni hep dışarıda bırakıyorlardı ve bu bana verilebilecek en büyük cezaydı. İnsanın içinde ama insandan uzakta olmak. Oysa ben boş durmuyordum, duramıyordum ve durmayacaktım da. Bütün insanların içinde ben vardım. Onlarla da konuşur, onlara da yaptırırdım istediğimi. Dergahta diğer dervişlerden bazılarına musallat oldum ilkin. Dedim ki onlara, bu Mahmud tamam, kadılığı, malı mülkü, şöhreti, her şeyi bıraktı geldi de, senden ne farkı var ki hocan Üftade ona daha çok muhabbet besliyor? O senden daha mı üstün ki Üftade onu yanından bir an olsun ayırmıyor? Dinlediler beni. İçten içe Mahmud'a karşı bir haset beslediler. Kıskanıyorlardı onu. Gizlide, tenhada birbirlerine bunu söyler oldular. Kimi dinlemedi, lakin dinleyenler de yok değildi ve onlar bana yeterdi. Yine böyle bir günün akşamında bütün dervişler dergahın mescit kısmında toplanmışlardı da hepsi hocaları Üftade'nin dudaklarından dökülecek kelimeleri bekliyorlardı. Kış mevsimiydi ve karlarla örtülmüştü Bursa. Halen dahi gökten ak taneler yere düşüyor, dervişler dergahın küçük penceresinden dışarı baktıkça içleri üşüyordu sanki. Bir kenarda soba yanıyor, etrafı kandiller aydınlatıyor ve uzun bir kış gecesinde bütün dervişler vakti hayra devşirmek için diz çökmüş bekliyorlardı. Üftade haftanın birkaç akşamı onları topluyor ve onlarla sohbet ediyordu. Biliyordu ki telkin etmek, teskin etmekti ve dervişlere sükun gerekti. İşte o akşamda onları teskin etmek, gönüllerini tedip etmek için lisanına gönlünü düşürdü. Evlatlarım dedi, bu dünya bir yokluk alemidir. Var dedikleriniz de yoktur, yok dedikleriniz de. Lakin insan her şey var zanneder. Hatta her şeyi kendinin zanneder. Öyle çok sever ki bu dünyada sahip olduklarını, vazgeçerse her şey biter diye vehmeder. Malı olur bırakamaz, mülkü olur satamaz, şöhreti olur yıkamaz. Ne tuhaf şey. Bu alem bir rüya alemine benzer oysa. Rüyada sahip olduklarınızı uyanınca yanınızda bulabilir misiniz? Hem rüyanızda var olanla uyanınca yok diye dertlenir misiniz? İşte bu alem de o rüya misalidir. Bilin ki bu rüyada sahip olduklarının hiçbiri insanın değildir. Sahiplik makamı da sıfatı da yoktur insanda. Kendisi dahi kendinin değildir. Kendine sahip olamayan, başka bir şeye nasıl edecek de sahip olacak? Hele bir bakın ki mevsim kıştır. Mevsim baharı öldürmüştür. Lakin yeniden doğmak için düşer tohum toprağa. Dallar yeniden yeşermek için yapraklarını döker. Şu sizin gördüğünüz kar taneleri esasen öldürmek için değil, yeniden doğurtmak içindir. Terk ettikleriniz sizi zayıflatmak için, güçsüz düşürmek için değildir işte. Daha güçlü olmak için, yeniden yeni olmak içindir. Sahiplik değildir bizim işimiz ey evlatlarım. Sahip olan bir tanedir. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. İmtihan diyarındayız. Belki bir rüya yurdunda. Rüyada neniniz varsa uyandığınızda yanınızda olmayacak. İmtihanda sualler de sizin değil, cevaplar da. O zaman nedir bu dünyaya bizi bu denli bağlayan? Nedir dünya denen rüyada gördüklerimizi terk etmemize mani olan?
Arkası Yarın. Bir Aziz Mahmut Hüdayi romanı. Ene, sus ey nefsim. Eser Fatih Duman. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.